Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı Kârilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Leyl Suresinin 12 ila 21. ayetlerini dinliyoruz.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق الله العلي.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz bize ait olan yol göstermektir. Gerçekten sonda, ilkte, ahiret ve dünya bizimdir. Artık sizi alevleri kabardıkça kabaran bir ateşle uyardım. Ona ancak en bedbaht olandan başkası yollanmaz ki o yalanlamış ve yüz çevirmişti. Korkup sakınansa ondan uzak tutulacaktır ki o malını vererek temizlenip arınır. Onun yanında hiç kimsenin karşılığı verilecek bir nimeti, borcu, minneti yoktur. Ancak Yüce Rabbinin rızasını aramak için verir. Muhakkak kendisi de ileride razı olacaktır. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tarhan Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 2 Ordu 5-1400 Hicri Kameri, 9 Ramazan 1442 ve Miladi 22 Nisan 2021 Perşembe. Ayrıca Hazreti Hatice Selamullahi Aleyhan'ın vefatı yıl dönümünü idrak ediyoruz bu vesileyle. Hepinize başsağlığı diliyoruz. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda az sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarından ardından sırasıyla din alimi Sayın Fatih Yanar ile Hazreti Hatice Selamullahi Aleyhan'ın vefatı yıl dönümü üzerinden yapan röportaj, İran basınından seçmeler, İslam ülkelerinde Ramazan, kalıcı itir ve sağlık bülteni isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mesut Ketani.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, yaptırım ve baskı İran milletini durduramaz dedi. Said Hatipzade, İran yaptırımların sırf kağıt üzerinde kaldırılmasını kabul etmez açıklamasında bulundu. Son 24 saatte İran'da koronadan 453 vatandaş daha yaşamını yitirdi. Siyonist rejim ordusu hava savunma sisteminin başarısızlığına itiraf etti. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermeni soykırımı açıklamasında iftiraya karşı hakikatleri savunacağız dedi. Şimdi haberler.
Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, yaptırım ve baskının İran milletini ilerleme ve büyüme yolunda durduramayacağını vurguladı. Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani bugün Ziraat Bakanlığı'nın ulusal projelerinin açılış töreninde yaptığı konuşmada bu projelerden amacın dünyaya yaptırım ve baskının İran milletine ilerleme ve büyüme yolunda durduramayacağı anlatmak olduğunu ifade ederken, geçen aylarında ağır yaptırımlar ve koronavirüs salgınına rağmen üretim alanında önemli projelerin açılışının gerçekleştiğini kaydetti. İran'ın tazyikli sulama alanının 2 milyon 400 bin hektara ulaştığını da söyleyen Ruhani, bu rakamın ülke tarihindeki toplam tazyikli sulama alanının tam iki katı olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Ruhani ayrıca Büyük İran milletine yönelik yaptırımların zalimce bir girişim olduğunu belirterek, karşı tarafın kanun ve kuralları uygulamak için hazır olduğunu gördüklerinde bir an bile sabredemeyeceklerini söyledi. Ruhani, İran milletinin hakkını alabildiklerini görünce Cumhurbaşkanı olarak bir an bile gecikmeden aynı anda bu işi yapacağım ifadesini kullandı.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, İran İslam Cumhuriyeti'nin yaptırımların sırf kağıt üzerinde kaldırılmasını kabul etmediğini belirtti. Hatipzade, Clubhouse üzerinden düzenlenen basın toplantısında Arap dünyasından ve Batı ülkelerinden katıldığı basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Hatipzade, İranlı ve Suudi yetkililerin Irak'ta görüştüklerine dair yayınlanan gayri resmi bazı haberlere ilişkin bir soruya, Financial Times'ta ilk yayınlanan rapor hakkında şunu söylemem lazım ki, biz genel olarak bölgede gerilimi azaltmak ve işbirliğini artırmak için her türlü girişimi memnuniyetle karşılıyoruz ve komşularımızla diyalog kurmaktan yanayız yanıtını verdi. Viyana'daki nükleer müzakereleri umut verici olarak nitelendiren Hatipzade, bu görüşmelerde önemli ilerlemeler kaydedilmiş ve tüm taraflar bir sonuca varmak için ciddiyet ve siyasi irade göstermiştir dedi. Viyana görüşmelerinin yapıcı bir ortamda yapıldığını belirten Hatipzade, taraflar arasında alınacak tedbirler, tüm yaptırımların kaldırılması ve doğrulama gibi önemli konularda hala bazı anlaşmazlıklar var. Ancak herkesin bir ilerleme kaydetmek için yeterince irade gösterdiğini düşünüyorum ifadesini kullandı. Hatipzade, İran ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı arasında Viyana'da yapılan son görüşmelerle ilgili bir soruya, bu görüşmeler önceki görüşmelerin devamında yapıldı. Ajans, İran'ın faaliyetleri hakkında bize bazı sorular sormuştur ve İran da bu soruları yanıtlamıştır şeklinde yanıt verdi. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın nükleer anlaşmanın boyutlarının destekçisi olarak rolüne değinen Hatipzade, İran ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı arasındaki işbirliğinin bir kısmının nükleer anlaşmayla ilgili olduğunu söyledi.
Son 24 saat zarfında İran'da koronavirüs salgını yüzünden 453 vatandaş maalesef hayatını kaybetti. İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefa sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saatte 453 kişinin daha yaşamını yitirdi ve 24.092 yeni vaka tespit edildiği belirtildi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 68.366'ya, vaka sayısı ise 2.335.905'e çıktı. Virüsü yakalanan hastalardan 5.038'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 1.837.590'a ulaştığı ifadesi paylaşıldı.
İran Gıda ve İlaç Kurumu Sözcüsü Kianush Jahapur, Sputnik V korona aşısının 6. partisinin İran'a ulaştığını duyurdu. Dün 100 bin dozdan oluşan 6. Sputnik V aşısı İran İslam Cumhuriyeti'nin Moskova Büyükelçiliğine teslim edilmişti. İran Sağlık Bakanlığı ile Rusya doğrudan yatırım fonu arasında imzalanan anlaşma uyarınca bu aşamada İran'a 2 milyon doz Sputnik V aşısı gönderilecek. Bundan önce İran Rusya'dan 420 bin doz korona aşısı ithal etmiştir.
İran devrim muhafızları kara kuvvetleri dün gece Kürdistan eyaletinin Merivan ilçesinde bir terör çetesinin çökertildiğini belirtti. İran devrim muhafızları kara kuvvetleri yayınladığı yazılı bir açıklamada dün gece Kürdistan eyaletinin Merivan ilçesinde bir terör çetesinin çökertildiğini bildirdi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi. Dün gece İran saatiyle 20'de Kürdistan eyaletinin Merivan ilçesinde devrim muhafızları kara kuvvetleri ile devrim karşıtı bir terör çetesi arasında çatışma yaşandı. Bu çatışmada devrim karşıtı iki teorisinin etkisiz hale getirildi ve diğer teoristlerin de yaralandığı açıklandı. Operasyonda iki İranlı askerin de şehit düştüğü belirtildi.
Bugün 2 Ordu Beheş devrim muhafızlarının kuruluş yıl dönümüdür. İran Savunma Bakan Yardımcısı General Kasım Takkizade yaptığı açıklamada devrim muhafızları ordusunun İslami İran ülkesi ve milletinin onur kaynağı olduğunu kaydetti. General Takkizade yaptığı açıklamada devrim muhafızları genel komutanı tüm General Hüseyin Selami'yi tebrik ederek son 40 senede İslam inkılabının küresel emperyalizmin türlü komplo ve provokasyonu ile karşı karşıya kaldığını ve bu karşılaşmada aziz devrim muhafızlarının her daim zafer kazandığını vurguladı. İran ordusu koordinatörü Amiral Habibullah Seyyari de devrim muhafızlarının kuruluş yıl dönümünü kutladığı mesajında bugün 41 senenin ardından devrim muhafızlarının onurlu şehitlerinin kanının bereketi ve iddiasız yiğitlerin gayret ve çabaları sonucu devrimin sağlam ve güçlü temiz şeceresi haline dönüştüğünü ifade etti.
Facebook sosyal paylaşım ağı Amerikan savaş gemisine ait videoyu yayınlayan İran Peres'in İngilizce ve Fransızca sayfalarını erişime kapattı. Geçen ay İngilizce sayfası 38 binden fazla ve Instagram sayfası 123 binden fazla izlenen İran Peres Haber Ajansı'nın İngilizce ve Fransızca sayfalarını Amerikan savaş gemisinin görüntülerini yayınladıktan sonra erişime kapattı. İran Peres Haber Ajansı, Amerikan savaş gemisi üzerinde uçuş yapan devrim muhafızlarına ait görüntüleri yeniden yayınlamıştır. İran Peres'ten önce Peres TV televizyon kanalı aynı video ve görüntüleri paylaşmıştı. Amerikan Merkezi Kuvvetleri Komutanı General Frank McKenzie son sıralarda Amerikan Temsilciler Meclisi dinleme oturumunda yaptığı açıklamada İran karşısında Amerika'nın hava kuvvetlerinin üstünlüğünü kaybettiğini söylemişti.
Devrim muhafızları koordinatörü General Muhammed Rıza Nakdi işgal altındaki Filistin topraklarındaki olayların gizlenecek türden olmadığına işaretle şiddetlik yapanın bu şiddetliklerin kendine döneceğini beklemesi gerektiğini vurguladı. Muhabirimize konuşan General Nakdi, Siyonistlerin dün yaşanan olayların üstünü kapatmaya çalıştıklarını ancak patlamaların şiddeti ve yükselen dumanın herkesin duyup görebilecek kadar büyük olduğunu, yüzlerce kişinin bu olayları gördüğünü kaydetti. General Nakdi, işgal altındaki Filistin'in güneyinde başka bir olayın da yaşandığına işaretle şiddetlik yapanın bu şiddetliklerinin kendine döneceğini beklemesi gerektiğini vurguladı. Dün Siyonist rejimin füze fabrikasında güçlü patlama meydana geldi. Ayrıca Suriye topraklarından atıldığı bir füzenin işgal rejiminin nükleer tesisinin yakınlarına düştüğü bildirildi.
Siyonist rejim ordusu Suriye topraklarından atılan bir füzenin bu rejimin hava savunma sistemi tarafından imha edilmediğini itiraf etti. İşgal rejimi ordusu tarafından işgal topraklarının güneyindeki Dimona nükleer tesisi yakınlarına atılan füzeyle ilgili yapılan açıklamada Suriye topraklarından atılan füzenin bu rejimin hava savunma sistemince imha edilemediği bildirildi. Siyonist rejim ordu sözcüsü Avihay Edray bu bağlamda Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Suriye'den İsrail'e atılan karadan havaya füze olayıyla ilgili yapılan ilk incelemelerin füzenin takip edilmediğini gösterdiğini kaydetti. Siyonist rejim ordusu daha önce yaptığı açıklamada Suriye'den atılan füzeye İsrail hava savunma sistemlerinden atış yaptığını ancak füzenin imha edilip edilmediğinin belli olmadığını ileri sürmüştü. Bugün sabah saatlerinde Dimona nükleer tesisi yakınlarında füzeli saldırı yüzünden siren seslerinin duyulduğu bildirilmişti.
Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, İran'daki temasların ardından bugün kutsal kent Meşhed'e giderek İmam Rıza Aleyhisselam'ın Pak Türbesini ziyaret etti. Pakistan Dışişleri Bakanı İmam Rıza Aleyhisselam'ın Pak Türbesini ziyaret ettikten sonra Rezevi Kudüs İdaresi Başkanı ile bir araya geldi. Pakistan'ın Tahran Büyükelçisi Şah Mahmud Kureyşi'ye meşhed ziyaretinde eşlik etti. Şah Mahmud Kureyşi, İmam Rıza Aleyhisselam'ın türbesini ziyaret ettikten sonra İranlı büyük şair Firdevsi'nin türbesini de ziyaret etti. Pakistan Dışişleri Bakanı iki gün önce İran'a gelerek İranlı mevkidaşı Muhammed Cevaz Zarif ile iki sınır kapısı boyunca kurulan pazarlar arasında işbirliği anlaşmasına imza attı.
Amerikan medyasının Amerikalı yetkililere dayandırdığı haberlerde Başkan Joe Biden'in 24 Nisan'da 1915'te Osmanlı İmparatorluğu tarafından 1,5 milyon sivil Ermeni'nin sürgün sırasında öldürülmesinin soykırım olarak tanımaya hazırlandığı belirtildi. Yetkililer Amerika'nın Ermeni soykırımını kabul etmesiyle insan hakları konusunda verilecek mesajın Türkiye ile ittifakı yıpratma riskinden daha ağır basacağı görüşünün hakim olduğunu belirtti. Beyaz Saray basın sözcüsü Jen Psaki yönetimin cumartesi günü konuyla ilgili söyleyecek daha çok şeyi olacağını belirterek daha fazla ayrıntı vermedi. Ermenistan Dışişleri Bakanı Ara Ayvazyan, çarşamba günü verdiği bir röportajda Amerika'nın soykırımı tanıması birçok ülke için bir tür ahlaki işaret olacaktır ifadesini kullandı. Ayvazyan, Amerika'nın Ermeni soykırımını tanımasının Ermenistan veya Türkiye ile ilgili bir durum olmadığını belirterek bu geçmiş, şimdiki ve gelecekteki soykırımı tanıma ve kınama yükümlülüğümüzle ilgili dedi. Joe Biden, cumartesi günü soykırımı kabul ettiğini açıklarsa, görev başındayken soykırımı tanıyan ilk Amerikan başkanı olacak. 1981'de dönemin Amerikan Başkanı Ronald Reagan ilk kez Ermeni soykırımına atıfta bulunan yazılı bir açıklama yapmıştı. 24 Nisan öncesi Başkan Biden'e soykırımı tanıması yönünde çağrılar da artıyor. Amerikan Kongresi'ndeki iki partiden 100'ünün üzerinde üye başkan Joe Biden'e yazdıkları açık mektupta 24 Nisan'da yapacağı açıklamada 1915 olaylarını Ermeni soykırım olarak resmen tanıması çağrısında bulunmuştu.
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Yüksek İstişare Kurulu'nda yeni anayasa, antidemokratik girişimler ve 1915 olayları ele alındı. Yüksek İstişare Kurulu'na ilişkin yapılan açıklamada Cumhurbaşkanımız sözler beni soykırımı yalanına ve siyasi hesaplarla bu iftiraya arka çıkanlara karşı da hakikatleri savunmaya devam edeceklerini bildirmiştir denildi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Çankaya Köşkü'nde Yüksek İstişare Kurulu toplantısına başkanlık etti. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu toplantısının ardından açıklamada bulundu. Altun açıklamasında Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştiğine işaretle Çankaya Köşkü'ndeki toplantıda kurul üyelerinin yeni anayasa, antidemokratik girişimler ve sözde Ermeni soykırımı iftirası konuları üzerine fikir taatisinde bulunduğunu vurguladı. Altun açıklamasına şöyle devam etti. Sözde Ermeni soykırımı iftirasına karşı atılacak adımlara ilişkin de değerlendirmelerde bulunan kurul üyeleri, ayrıca Yunanistan'ın Kıbrıs, Doğu Akdeniz ve Ege konularında olumsuz tutumu ile Batı Trakya'daki Türk azınlığına yönelik baskılarında ele almışlardır. Sayın Cumhurbaşkanı, Yüksek İstişare Kurulu toplantısında Cumhuriyetimizin 100. yılını darbe anayasasıyla değil milletimizin kararıyla yeni ve sivil bir anayasa ile karşılamak istediklerini ifade etmiş, ülkemizin ihtiyaçlarına, milletimizin beklentilerine uygun yeni anayasa yapımı için var güçleriyle çalışacaklarını belirtmiştir.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamoğluoğlu, vatandaşla geçim ittifakı yapalım açıklamasında bulundu. Ayrıntılı haberi arkadaşımızdan dinliyorsunuz.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamoğluoğlu, daha seçim gündeme gelmeden önce ittifaklar konuşulurken biz hayır gelin esas vatandaşla geçim ittifakı yapalım dedik. Geçim ittifakı şu anda seçim ittifakının önünde olan bir konu dedi. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu haftalık basın toplantısında yaptığı konuşmada partisinin başlattığı geçim ittifakı kampanyası ile ilgili önemli bir mesaj verdi. Karamollaoğlu konuşmasının bir kısmında şöyle konuştu. Hakikaten evine götüreceği ekmeği, çocuğunu alacağı kıyafeti, ayın sonu geldiğinde ödeyeceği kirayı, faturaları ödeyemeyen, bunu kara kara düşünen insanımızın problemlerini görmezden gelerek siyaset yapmak artık ülkede mümkün değil. Saadet Partisi olarak daha seçim gündeme gelmeden önce ittifaklar konuşulurken biz hayır, gelin esas vatandaşla geçim ittifakı yapalım dedik diyen Karamollaoğlu, her kesimle ayrı ayrı işçimizin derdiyle nasıl dertlenmek gerekir, çiftçimizin derdiyle, esnafımızın derdiyle, memurumuzun, emeklimizin derdiyle nasıl dertleneceğiz, engellilerimizin nasıl destek olacağız, sanayicimiz daha fazla insanı istihdam edecek yatırımları yapması için biz ne yapacağız? Bütün bunları konuşmaya ihtiyacımız var. Geçim ittifakının şu anda seçim ittifakının önünde olan bir konu olduğunu ifade eden Saadet Partisi lideri, biz bu ittifakı her hafta basın toplantılarımızda da bunun ötesinde de gündeme getirmeye, tekliflerimizi tek tek sıralamaya hazırız. Allah yardımcımız olsun diye konuştu. Tahran Radyosu muhabiri Susen Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberleri sürüyor. Habertürk'ün haberine göre son 24 saattir internet sistemlerini kapatan kripto para borsası Toxen kurucusu Faruk Fatih Özer'in yaklaşık 2 milyar dolarla dün akşam İstanbul Havalimanı'ndan yurt dışına çıktı. Borsanın kapanması ile mağdur olan 391 bin yatırımcının avukatlarından Oğuz Evren Kılıç, özelen Tayland'a gitmiş olabileceğini söyledi. Kripto para dünyası bir dolandırıcılık hikayesiyle sarsılıyor. Son günlerde para transferlerinde sorun yaşanan kripto para platformu, borsası TODEX'in internet sitesi kapatıldı. Yatırımcıların hesaplarına ulaşımı kesildi. Habertürk'ten Rahim Akın haberine göre yaklaşık 390 bin tahmin edilen mağdurların avukatlarından Oğuz Evren Kılıç, TODEX'in kurucusu olan Konix adlı şirketin yönetim kurulu başkanı Fatih Özeren, dün akşam saat 18'de İstanbul Havalimanı'ndan yurt dışına çıkış yaptığını tespit ettiklerini belirterek, birkaç gündür para transferlerinde sorun yaşandığını Özeren avukatı bize iletti. Son olarak site tamamen kapatıldı. Mağdurlar arasında panik başladı. Bulundukları illerde Cumhuriyet savcılıklarına suç duyuruları yapıyorlar dedi. Bir kripto para alım satım platformu olan TODEX'te 400 bin kişinin hesabının bulunduğunu ve bunlardan 391 bininin aktif hesap olduğunu kaydeden Özer, borsada aylık 100 milyar lira yani yaklaşık 12 milyar dolarlık işlem hacmi olduğunu öğrendik ifadesini kullandı.
Haçlı Şabi komutanlarından Mahmut Merzi, Türkiye'yi Irak güvenlik güçlerine yönelik her türlü girişim konusunda uyardı. Irak Haçlı Şabi komutanlarından Merzi bu bağlamda yaptığı açıklamada Irak güvenlik güçlerine yönelik her türlü operasyon konusunda Ankara'ya sert yanıt verileceğini kaydetti. El Malum sitesine konuşan Iraklı komutan, hükümetin Türkiye tarafından güvenlik ihlallerine karşı kararlı şekilde tavır koyması gerektiğini, Irak güvenlik birliklerine herhangi bir saldırı olması halinde ağır ve sert karşılık verileceğini belirtti. Türkiye'nin saldırılarının Irak'ın egemenliğinin ihlali olduğunu belirten Merzi, Irak'ın güvenlik ve istikrarına vurgu yaptı.
Ve sırada bültenimizin son haberi var. Rus ordusunun tatbikatını yerinde takip etmek için Kırım'da bulunan Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu, Rus askerlerine NATO'nun Defender Europe 2021 tatbikatının yapılacağı bölgelerde olumsuz gelişmeler yaşanması halinde derhal müdahalede bulunmayı hazır olma emri verdi. Rusya Güney Askeri Bölgesi ve Hava İndirme Birliklerinin ani denetimler kapsamında Kırım'daki Ofuk poligonunda gerçekleştirdiği tatbikatı yerinde takip eden Shoigu, 1 Mayıs 14 Haziran tarihlerinde yapılacak olan ve son 30 yılın en kapsamlısı olacağı belirtilen NATO'nun Defender Europe 2021 tatbikatına ilişkin bir takım emirler verdi. Shoigu, Defender Europe tatbikatının yapılacağı bölgelerdeki durumu izlemeye devam edin ve olumsuz gelişmeler görülmesi halinde derhal müdahalede bulunmaya hazır olun ifadesini kullandı.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz. Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz, Putin'den kırmızı çizgileri aşmamaları için Batı'ya benzeri görülmemiş uyarı başlığı altında. Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin, her iki parlamentonun üyeleri, hükümet ve Rusya bölge valilerinin hazır bulunduğu yıllık konuşma toplantısında Batı ülkelerinin girişimleri hakkında uyarıda bulunarak Rusya'nın kendisine karşı her türlü kışkırtmalara karşı hızlı, kesin ve orantısız karşılık vereceği hakkında uyarıda bulunarak hiçbir ülkenin Rusya'nın kırmızı çizgisini aşmamasını umut etti. Putin, Rusya ve Batı arasındaki yeni gerginliklere Washington tarafından Moskova'ya karşı yeni yaptırımların uygulanmasına, ayrıca Ukrayna konusunda Rusya'ya karşı girişimlere dikkat çekerek, Rusya'ya karşı herhangi bir kışkırtıcı eylem düzenleyenler uzun süredir hiçbir şeyden pişman olmadıkları kadar pişman olacaklar dedi. Putin, Rusya'nın karşısındaki ülkeleri kaplanı çevreleyen sırtlanlara benzeterek Rusya'nın kendi çıkarlarını uluslararası çerçevelerde savunacağını söyledi. Rusya Cumhurbaşkanı'nın başta Amerika ve NATO'daki Avrupalı müttefikleri olmak üzere Batı ülkelerini açık ve benzeri görülmemiş uyarısı son zamanlarda Doğu Ukrayna bölgesi krizi konusunda Rusya ve Batı arasında yaşanan gerginlikler, ayrıca Washington ve bazı Avrupa ülkelerinin Moskova'ya karşı yeni yaptırımların uygulanma girişimleri ve Rusya içişlerine müdahaleleri ardından geldi. Uluslararası meseleler uzmanı Murtaza Hansari'ye göre Amerika ve Avrupalı müttefiklerinin stratejileri Rusya yaptırımların labirentinde zaman alan bir savunma stratejisine sokmak ve böylece Doğu Avrupa ve Avrasya jeopolitik değişimlerden memnun kılmaktır. Batılılar Rusya'yı Doğu Ukrayna'yı ayrılıkçılıklarına desteğini artırmak ve başta Kırım Yarımadaları olmak üzere binlerce askeri gücünü Ukrayna ile ortak sınırlara yığmakla suçluyorlar. Bu arada Ukrayna'da Batılı müttefiklerinden Moskova'yı böyle hasmane girişimlerin zor sonuçları hakkında uyarmalarını istiyor. Bu bağlamda Amerika ve müttefikleri Ukrayna'ya destek bahanesiyle kışkırtıcı eylemleri gündemlerine alarak çeşitli askeri yardımlar göndermeyi ilaveten Ukrayna'ya batılı askeri güç göndermekten söz ediyorlar. Britanya gibi bazı NATO üyeleri de Ukrayna'ya destek bahanesiyle kendi savaş gemilerini Baltık Denizi'ne göndermeye kalkıştılar.
Siyasi ve diplomatik alanda ise Batı Rusya'ya karşı baskılarını hissedilir oranda artırdı. Amerika son zamanlarda Rusya'nın başkanlık seçimlerine müdahale ve siber saldırı bahaneleriyle 32 Rus kurum ve kişiye yeni yaptırımlar uygularken 10 Rus diplomatı da casuslukla suçlarken onlardan Amerika'yı terk etmelerini istemişti. Buna tepki olarak Moskova'da 10 Amerikan diplomatı ihraç ettiğini ve 8 Amerikalı yetkiliye de yaptırım uyguladığını duyurdu. İki ülke ilişkilerindeki kriz büyükelçilerin başkentlere dönmesine sebep oldu. Bazı Avrupalı ülkeler, örneğin Çekya, Amerika ile koordineli bir harekette Rus diplomatları ihraç etmesi Moskova'nın misillemesiyle karşılaştı. Bu arada Batı'nın Rusya'nın muhalefet lideri Alexei Navalny'nin durumunun vahameti bahanesiyle Rusya'nın işişlerine müdahalede bulunarak onun serbest bırakılmasını istemeleri sıradan ve sürekli bir talep haline gelmiştir ve hatta Moskova'ya bu bağlamda tehditler bile savuruyorlar. Bu arada Putin de kendi müttefiklerinden Belarus Cumhurbaşkanı Alexander Lukashenko'ya Batı'nın suikastı ve bu ülkede darbe planının ifşa olmasıyla Batı'yı Rusya'nın kırmızı çizgilerini aşmakla suçladı. Son haftalarda yaşanan tüm bu gelişmeler Rusya ve Batı arasındaki gerginlik sürecinin eşsiz ve tehlikeli boyutlara ulaştığını da gösteriyor. Öyle ki Doğu Avrupa'da yani Karadeniz, Baltık Denizi ve Rusya ile Ukrayna ortak sınırında Rusya ve NATO arasındaki savaş ihtimali de artmıştır. Putin'in benzersiz uyarısı da Rusya'nın Batı'ya tepki göstermeye tam hazırlıklı olduğunu ve gelecekte yaşanacak muhtemel olaylardan Batı ve özellikle Amerika'nın sorumlu olacağını gösteriyor.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise Azerbaycan Cumhuriyeti'nde tesettür yasağına tepkilerin sürmesi etrafında. Azerbaycan Cumhuriyeti'nde tesettür yasağı hem de mübarek Ramazan ayında Güney Kafkasya bölgesinde yaşayan dindarlar ve müminler için bir sorun haline gelmiştir. Bu bağlamda Azerbaycan Cumhuriyeti Cuma Diyanet Derneği Başkanı Hacı Ilgar İbrahimoğlu, Musaba TV kanalında canlı yayın programında bu ülkede Müslümanlar için tesettür kısıtlamalarına işaretle, mübarek Ramazan ayının her yıl gelmesiyle sanki bazılarının İslamofobi damarlarının kabardığını söyledi. Azerbaycan Cumhuriyeti'nde dini ve siyasi aktivistlerden olan Hacı Ilgar İbrahimoğlu son zamanlarda bu Müslüman ülkede camilerin Ramazan ayında açılmasını istedi. Aslında Azerbaycan Cumhuriyeti halkı bu yıl camilerin hala kapalı olduğu ve dindar ve mümin kesime baskıların geçen yıllarda olduğu gibi bu yılda hissedildiği bir ortamda mübarek Ramazan ayını karşıladıkları söylenmelidir. Fakat Karabağ 2. Savaşı'na halkçı gönüllü güçlerin katılması ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nin 44 günlük savaşta Ermenistan'a 30 senenin ardından kesin zaferiyle müminlerin dikkati camilerin açılması ve İslam dininin tanıtılması için çalışmalar üzerine odaklanmıştı. Fakat Azeri dindar kesimin bu beklentisi şimdiye kadar gerçekleşmedi. Bu bağlamda Rus uzman Sergey Jönet Markus, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Müslüman bir ülke olduğuna işaretle, bu ülkede tesettürün yasaklanmasının tamamen mantıksız olduğunu, bundan daha kötüsünün düşünülemeyeceğini ifade etti. Rus uzman Bakü'de muhabirlere yaptığı açıklamada açıkça görüşlerini belirterek şöyle dedi. Bakü hükümeti tarafından tesettürü yasaklayan siyasetin izlenmesi, Azerbaycan Cumhuriyeti'nde kamu vahdeti ve tarihi geleneklerin yok olmasına sebep olur. Halbuki Rusya'da bile böyle din karşıtı tutumlara şahit değiliz ve bu geniş ülkede İslam toplumu ve Ortodoks Hristiyanlar arasında işbirliği devam ediyor.
Azerbaycan Cumhuriyeti'nde Müslüman halkın meşru taleplerinin gerçekleşmemesi bu hareketin ülkenin anayasası ile de çelişki bir ortamda yaşanıyor. Aslında Azerbaycan Cumhuriyeti'nde tesettür kısıtlaması diye bir yasa yoktur. Azerbaycan Cumhuriyeti anayasasına göre ülkedeki hükümetler ülkenin Müslüman halkının dini ve mezhebi inançlarını garanti etmek ve sağlamakla mükelleftir. Aslında Azerbaycan Cumhuriyeti gibi Müslüman bir ülkede tesettürün yasaklanması anlamsız ve imkansızdır. Zira tesettür, Müslümanların dini inançlarından ayrılmaz parçasıdır. Üstelik Azerbaycan Cumhuriyeti anayasasına göre ülke, halkı, düşünce, ifade ve inanç özgürlüğüne sahiptir ve yönetim ise ülkenin çoğunluk Müslüman halkının isteklerini gerçekleştirmek zorundadır. Azerbaycan Cumhuriyeti'nde böyle çağdaş bir yasanın varlığına rağmen görünüşe göre Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ise bazı Şia düşmanı yabancı ülkeleri taklit ederek tesettürü yasaklamaya teşvik edilmiştir. Yapılan açıklamalara göre İlham Aliyev hükümeti Siyonist rejimin baskıları ile Müslümanlara ve özellikle Şiilere birçok kısıtlama uygulamıştır. Örneğin 2010 yılında 17 Kasım gününde orta okullarda tesettür yasağı dönemin Milli Eğitim Bakanı'nın bir genelgesiyle yasaklandı. Söz konusu tesettür yasağı ise zamanla ülkenin diğer eğitim kurumları ve kamu dairelerine de sirayet etti ve gayri resmi bir şekilde bu Müslüman ülkede de uygulandı. Azerbaycan Cumhuriyeti halkının en az %98'i Müslüman ve yine çoğunluğu 12 imamlık Şii olmasına rağmen İlham Aliyev'in hükümeti ülkesine Müslüman halkının isteklerine karşı hareket ettiği söylenebilir. Nitekim Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ülke halkının nefret ettiği kesimlerle işbirliği için istekli olduğunu göstermiştir. Siyonist rejimi İsrail ise Aliyev liderliğindeki Bakü hükümetinin işbirliği yaptığı bu kesimin bir örneğidir. Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kıymetli dinleyicilerimiz akşam yorumlarını dinlediniz.
Hepinize selamlıyoruz değerli dinleyiciler. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysen Fariver. Değerli dinleyiciler, Ebu Talib'in vefatından 3 gün gibi kısa bir zamandan sonra Peygamber Efendimizin pak zevcesi Hazreti Hatice de Bisat'in 10. yılı Ramazan ayında 65 yaşında iken fani dünyadan ebedi aleme göç etti. Bu münasebetle ilgili öncelikle İslam dünyasına taziyelerimizi sunuyoruz ve bu konu ve bu münasebet hakkında din alimi Sayın Fatih Yanar'ın görüşlerini dinlemeye sizleri davet ediyoruz.
Tarihin hafızasında özel yeteneğe sahip olan birçok hanım yer almıştır. Bunlar amaçları yolunda gösterdikleri ciddiyet ve çabalarıyla kendilerinden sonrakiler için birer model olmuşlardır. Maksadına ulaşma yolunda Allah'tan başka dayanak görmeyen Hazreti Hatice'yi bu özelliği Resulullah Efendimiz gibi bir şahsiyetin dayanağına dönüşmüştür. O bu üstün özelliğiyle müminlerin annesi unvanını herkesten çok o hak etmektedir. Zira onun canı ve malı ile sergilediği fedakarlık dünyada büyük bir devrim meydana getirmiştir. Babası Hüveylid Kureyş'in büyüklerinden ve servet sahibi birisiydi. Annesi Fatıma ise Mekke'nin tanınmış ve iffetli kadınlarından sayılırdı. Cahiliyet zamanında yaşamalarına rağmen böyle değerli ailede yetişen Hazreti Hatice, öylesine şeref, haysiyet, iffet ve temizlik dolu bir hayat yaşıyordu ki, toplum içerisinde Tahira yani temiz diye meşhur olmuştu. Halbuki nefsani heveslerini ve şeytani arzularını gerçekleştirmesi için her türlü maddi imkana sahibiydi. O hatta Müslüman olmadan önce dahi insanın değer ve üstünlüğünü paraya, pula, dünya malına, ırka, makama değil, onda bulunan güzel sıfatlara, insani ve ahlakı değerlere bağlıyordu. O gün Mekke'nin en zengin, en ileri gelen şahsiyetlerinin yani Ebu Süfyan, Ebu Cehil, Akabe bin Ebi Muayit gibi evlenme tekliflerini reddetmiş ve gözü sürekli fazilet, insanlık, dürüstlük, sadakat ve benzeri sıfatlara süslenmiş birisini aramış ve Allah Resulü'nü tanıyıncaya kadar başka birisiyle evlenmeye gönlü rıza göstermemişti. Fakat Resul-ü Ekrem'le tanıştıktan sonra Hazretin fakirlik ve öksüzlüğüne bakmamış, bizzat kendisi evlilik teklifinde bulunmuştu. Hazreti Hatice öyle bir makama ulaşmıştır ki Yüce Allah onun vasıtasıyla meleklere iftihar etmiştir. Rivayette şöyle geçmiştir: Allah senin vesilenle yüce meleklerine her gün defalarca iftihar eder, o Allah'ın ve vahiy meleğinin özel selamına muhatap olmuştur. Rivayette şöyle gelmiştir: Cebrail peygambere geldi ve ondan Hatice'yi sordu. Onu bulamayınca şöyle dedi: geldiğinde ona de ki Rabbin sana selam gönderiyor. Peygamberin tertemiz nesli Hazreti Hatice'den devam etmiştir. O Fatıma'nın annesi ve Ehl-i Beyt imamlarının ninesidir. Cebrail peygambere gelerek onu cennette kamıştan yapılmış hiçbir gürültü ve rahatsız edici şeyin olmadığı bir evle müjdele diye buyurmuştur. Evet, Bisset'in 10. yılında İslam peygamberinin vefakar eşi Hazreti Hatice Ramazan ayının 10. gününde 65 yaşındayken hayata gözlerini yumdu ve Allah Resulü eşini kendi mübarek elleriyle Ebu Talip mezarlığında toprağa erdi. Hazreti Hatice'nin vefatı İslam peygamberini derinden üzdü. Öyle ki o hazret, Hazreti Hatice'nin vefat ettiği yılı hüzün yılı olarak adlandırdı. Evet, gerçekten de bu ad servetiyle İslam'a hayat veren ve İslam peygamberine destek olan Hazreti Hatice gibi İslam peygamberinin eşsiz eşinin ölüm yılına çok yakışır ve bu kaybın Allah Resulü'nü üzmesi gayet doğaldır. Çünkü o Hazret seçkin kızı Hazreti Zehra'nın seçkin anasını kaybetmişti ve artık Hatice gibi bir yar bulamayacaktı. İslam peygamberinin eşi Ayşe şöyle diyordu: Peygamber Hatice'yi anmadan evden çıkmazdı ve sürekli Hatice'den iyilikle söz ederdi. Günlerden bir gün Resulullah'a dedim ki, o yaşlı bir kadındı ve Allah size daha iyisini vermiş. Allah Resulü öfkelendi, öyle ki başının önündeki saçlar öfkeden titriyordu. Ardından şöyle buyurdu, hayır, Allah'a ant olsun ki Rabbim bana ondan daha iyisini vermedi. O bana iman etti, insanlar kafirken beni doğruladı. Ve insanlar beni tekzip ederken o malını benimle eşit bir şekilde paylaştı. Ve insanlar beni mahrum bıraktıklarında Allah ondan bana başka kadınlardan vermediği evlatlar verdi. Yani Rabbim Fatıma'yı ondan bana inayet etti. Ramazan ayının 7. gününde İslam peygamberinin amcası ve en sadık yarı ve İmam Ali'nin babası Hazreti Ebu Talib vefat etti. Bu büyük insan İslam peygamberini Risalet öncesi ve sonrası en zorlu günlerde yalnız bırakmadı ve yeğenini sürekli Kureyş'in şerrinden korudu ve Resulullah Efendimizin narin yüreğini ilahi risaleti ve tebliği sırasında sevindirdi.
Değerli dinleyiciler, bugünkü sohbetimizde din alemi Sayın Fatih Yanar'ın görüşlerini Hazreti Hatice annemizin vefatı yıl dönümüyle ilgili dinlenmiş olduğunu, sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve röportajımızda buluşana dek hoşçakalın.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyicilerimiz, İran basınından seçmeler adlı programımızda sizlerle beraberiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Risalet gazetesinde Cumhurbaşkanı Ruhani'nin koronavirüs aşısının tüm vatandaşlar için ücretsiz olacağını açıklaması, Yemenli dirençlerin mütecaviz Suudi güçlere ağır darbe indirmesi gibi haberlere yer verilirken, İttilaat gazetesinde Çinli müzakereci heyet başkanının nükleer müzakereler hakkında değerlendirmesini konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Salı günü Viyana'da Bercam Nükleer Anlaşması Ortak Komisyonu'nun toplantısı ardından bir açıklama yapan Çin heyeti başkanı Wang Gong, Bercam Anlaşması'nın canlanması bağlamında müzakerelerin ciddi bir aşamaya vardığını duyurdu. İran'ın bildirdiğine göre Viyana'da muhabirlere demeç veren Çin müzakere heyeti başkanı Wang Gong, Amerika'nın İran ve üçüncü taraflara yönelik yaptırımlarının kaldırılmasının Bercam Anlaşması'nın barışı sırrı olduğunu belirtti. Son iki haftada Viyana'da Bercam Nükleer Anlaşması ile ilgili istişarelerin yararlı olduğunu kaydeden Gong, Pekin yönetiminin Amerika'nın Bercam Anlaşması'na geri dönmesi ve İran'ın taahhütlerinin hayata geçirmesine yönelik bir karar taslağının hazırlanmasına destek verdiğini vurguladı. Pekin yönetiminin Bercam Nükleer Anlaşması'nın bir an önce canlanmasından yana olduğunu kaydeden Çinli müzakere heyeti başkanı, Çin'in ilgili taraflarla anlaşma metninin hazırlanmasında işbirliği yapmaya hazır olduğunu vurguladı.
Keyhan gazetesinde İran ve Pakistan arasında 3. sınır kapısının İranlı ve Pakistanlı yetkililerin katıldığı törenle hizmete girmesi, Pekin yönetiminin İran'a dayatılan yaptırımları kaldırması gerektiğini vurgulaması gibi haberlere yer verilirken, Cevan gazetesinde Avrupalı parlamenterin İran'ın IŞİD'le mücadelesine dair açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İrlanda'nın Avrupa Parlamentosu'nda temsilcisi Mike Wallace, Twitter hesabında paylaştığı açıklamada Irak yönetimi Amerika'dan IŞİD ile mücadele için yardım istediğinde Amerika bu talebi reddettiğini fakat İran'ın Bağdat'ın yardımına koştuğunu belirtti. Salı günü Twitter hesabında yaptığı açıklamada tekfirci IŞİD terör örgütünü Amerika'nın Irak'a yaptığı illegal çıkarmanın ürünü niteleyen İrlandalı parlamenter Wallace, IŞİD'in Amerika'nın illegal çıkarmasından sonra Irak enkazında türeyerek büyüdüğünü, IŞİD'in birçok üyesi Amerika'nın insanları işkence ettiği hapishanelerden geldiğini belirtti. Wallace şöyle yazdı. Irak Obama'dan IŞİD ile mücadele için yardım talep etti ancak Obama bu talebi geri çevirdi ve İran Bağdat'ın yardımına koştu. O sıralarda Amerika Fars Körfezi ülkelerini ve İsrail'i Suriye'yi yıkmak üzere silahlandırıyordu. İrlandalı parlamenter Wallace bundan birkaç gün önce de Irak'ın Haçlı Şabi hareketini takdir ederek Twitter hesabında şöyle yazmıştı. Irak devleti 2014 yılında IŞİD ile mücadele için Amerika ve Avrupa Birliği'nden yardım istedi ama bunlar bu talebi reddetti. Burada İran, Irak halk güçlerini seferber etmeye yardımcı oldu. Böylece onlar Amerika'nın illegal Irak işgalinden türeyen IŞİD ile mücadele ettiler. Irak'a yaptığı son ziyarette de işaret eden Wallace, Irak'ta durumu daha iyi anlayabilmek için bu ülkeyi ziyaret ettiğini ve burada ülkesi İrlanda'nın Irak'ı saldırmak üzere Amerika'ya izin vererek yıkımında rol ifa etmesinden ötürü özür dileme fırsatı bulduğunu ifade etti.
Hemşehri gazetesinde Amerikalı komutanın İran'ın İHA gücünü itirafını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Amerika'nın Batı Asya'daki terörist güçleri CENTCOM komutanı McKenzie, İran İslam Cumhuriyeti'nin İHA gücüne itiraf ettiği açıklamasında bu konunun Amerika'nın Batı Asya'da havadaki üstünlüğünün yok olmasına neden olduğunu belirtti. Fars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre CENTCOM komutanı McKenzie, İran'ın keşif ve saldırı amaçlı küçük, büyük çeşitli İHA'ları kullanmasının Amerika'nın havada tam üstünlüğüne sahip olmadan operasyon düzenlemesine neden olduğunu vurguladı. CENTCOM komutanı McKenzie'nin İran'ın savunma kabiliyetleri hakkındaki itirafı bir ilk değildir. McKenzie daha önce de Amerika'nın Kudüs güçleri eski komutanı General Kasım Süleymani'yi şehit etmesi ardından İran'ın ne zaman intikam alacağı yönünde korkularını ortaya koyan ifadeler kullanmıştı.
Değerli dinleyiciler, programın sonunda Pars Today Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İslam ülkelerinde Ramazan.
Değerli dinleyiciler, mübarek Ramazan ayının İslam ülkelerinde nasıl karşılandığını ve hangi merasimlerin yerine getirildiğini ele aldığımız sohbetimizin bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Her bölümde bir ülkenin Ramazan etkinliklerini anlattığımız bugünkü sohbetimizde Türkiye'de bu ayla ilgili gelenek ve görenekleri ele almak istiyoruz. Birlikte dinleyelim.
Türkiye, Batı Asya bölgesinde yer alan bir ülkedir. Gerçi hepiniz bilirsiniz ama Türkçeyi bilen ve radyomuzu dinleyen bazı dinleyicilerimizin bilmediğini varsayarak söylüyoruz. Türkiye'nin başkenti Ankara ve nüfusu yaklaşık 85 milyon kadardır. Yine Türkiye nüfusunun yaklaşık %90 kadarı Müslümandır. Türkiye'de mübarek Ramazan ayı çok özel bir şevk ve coşku ile karşılanır. Türkiye'de Müslümanlar hatta en kötü mali durumda olsalar bile Allah-u Teala bu ayda sofralarına bereket armağan ettiğine inanıyor. Bu yüzden mübarek Ramazan ayı Türkiye'de büyük bir ilgiyle karşılanıyor. Nitekim bu ülkede yaşayan gayrimüslimler de bu ayı çok iyi karşılıyor.
Mübarek Ramazan ayı Türkiye'nin Müslüman halkı için oldukça kutsaldır. Zira Kur'an-ı Kerim bu ayda Allah Resulüne nazil olmuştur. Türkiye'de nüfusun çoğunluğu Müslümandır. Bu ayda hatta oruç tutmayan insanlar, oruçlu insanlara saygı göstermek üzere umumi alanlarda yemekten ve içmekten kaçınır ve alkollü meşrubatın tüketimi en düşük düzeye girirler. Türkiye'de bu ayda dünyaya gelen erkek çocuklara genellikle Ramazan adı seçilir.
Türkiye Müslümanlarından Ramazan adındaki dinleyicimiz de bu ayda doğduğu için adı Ramazan olarak seçildiğini belirtiyor. Ramazan başkent Ankara'da yaşıyor ve bir kafe işletiyor. Ramazan da Türkiye'li diğer Müslümanlar gibi mübarek Ramazan ayı başlayınca yaşam tarzını bu ayla uyumlu hale getiriyor. Mübarek Ramazan ayında Türkiye'de tüm camiler bu ayı karşılamaya hazırlanıyor. Bu ayda camilerin çevresi çok güzel bir şekilde ışıklandırılıyor ve Mahya adı ile bilinen ışıkla yazılar camileri ayrı bir güzellik kazandırıyor. Bu ışıklı yazılarda genellikle 11 ayın sultanı, hoş geldin Ramazan, bereket ayı Ramazan gibi cümleler yazılıyor.
Türkiye'de mübarek Ramazan ayı gelince tüm kafeler ve restoranlar bu ayı karşılamaya hazırlanıyor. Bu ayda her restoranda ve lokantada Ramazan ayına özel menü ile karşılaşabilirsiniz. Yine bu ayda semaverler fokur fokur kaynıyorlar ve gelenlere de çay sunmak için hazırdır. İftar sofrasında ise çaydan başka yine hurma ve tulumba ve halka tatlısı gibi bazı tatlıları bulmak mümkündür. Yine kentlerde öğle vakti caddeler çok tenhalaşır ve hatta halkın en çok tükettiği çay sunan mekanların açık olduğunu bile göremezsiniz. Bu durum Türkiye'den yeni bir tablo da sunuyor. Ancak iftar vakti yaklaşınca insanlar caddelerde görünmeye başlar ve iftara doğru caddelerin en kalabalık anları olur. Bundan başka Türkiye'de kentlerde büyük iftar çadırları kurulur ve birçok hayırsever insan bu çadırlarda verilen iftar için mali katkıda bulunur.
Başkent Ankara'da diğer kentlerde olduğu gibi kafeler ve restoranlar iftar vaktine kadar kapalıdır. Seyrek sayıda restoran açık olur. Yine İstanbul gibi büyük ve turistik kentlerde gayrimüslim turistlere yiyecekler sunulur. Fakat genellikle bu tür hizmeti sunan restoranların camları perdeyle örtülü olur.
Türkiye'de mübarek Ramazan ayının olmazsa olmaz geleneklerinden biri de davulculardır. Davulcular sahurdan önce sokakları dolaşıp çaldıkları davulla insanları sahura kalkmaya ve ibadetlerine yerine getirmeye davet eder. Bir başka ifadeyle davulcular mübarek Ramazan ayında Türkiye halkının çalar saati niteliğindedir. Davulcular davul eşliğinde maniler okur. Yine her kentin, her semtinde bir davulcu da vardır. Eskiden Osmanlı döneminde oruç tutmak isteyen insanlar sahurdan önce çalınan davulların sesiyle uyandırılırdı. Gerçi günümüzde teknolojinin ilerlemesiyle insanlar uyanmak için daha pratik yöntemleri kullanıyor. Ama yine de her yıl Ramazan ayı gelince bu güzel gelenek yeniden canlandı.
Türkiye'de davulcular bu eski geleneği yerine getirmekle mübarek Ramazan ayında insanların birlikteliğini takviye etmek ve korumak istiyor. Davulcular Ramazan ayında Osmanlı döneminde yaygın olan geleneksel kıyafetlerini giyinir ve o dönemin davulcuları gibi özel bir yelek ve bir nevi şapkaları kullanırlar. Ramazan davulcuları ellerinde davulları ile sağa sola gidiyor ve vatandaşlardan cömertliklerine göre bahşiş bekliyor veya sahura davet edilmeyi bekliyorlar. Bahşiş toplama işi mübarek Ramazan ayında iki kez yapılıyor. Nitekim bahşiş veren insanlar da verdikleri bahşişin yaşamlarında onlara şans ve iyi talih şeklinde geri döneceğine inanıyor. Bu arada Türkiye yönetimi bu geleneği teşvik etmek ve yaşatmak üzere ülke genelinde davulculara özel kimlik kartı ve özel kıyafet vermeye başladı.
Türkiye'de sahurlarda camilerden başka insanlar da birbirini sahura uyandırıyor. Gerçekte bu gelenek Türkiye'de çok eskilere dayanıyor. Öyle ki günümüzde yeni teknolojilerde bu adeti yok edememiştir. Türkiye camileri de özellikle mübarek Ramazan ayın insanların sabah namazı için geldiklerine de şahit oluyorlar.
Türkiye'de iftar vakti de oldukça coşkulu geçer. Güneş batınca insanlar top sesiyle iftar vakti geldiğini anlıyor ve orucunu açıyor. İftar vaktinden önce gayet sakin gözüken İstanbul, iftardan sonra adeta festival havasına giriyor, caddelerde ve camilerin çevresinde ışıklar ayrı bir güzellik katıyor. İftar vakti restoranlar orucunu açmak isteyen insanlarla dolup taşıyor. Bu ayda restoranlar Ramazan ayına özel yiyecekler sunuyor. Bu sunum turistler ve gayrimüslimler için de geçerlidir.
Türkiye'de mübarek Ramazan ayında camilerde Kur'an-ı Kerim tefsir celseleri ve bu semavi kitabın tilaveti oldukça yaygındır. Her gün akşam namazından sonra kafeler ve restoranlar açarlar ve oruç tutan bazı insanlar birlikte iftar için bu mekanlara akın eder. Türkiye'de yaygın olan bir inanca göre iftar vakti oruç tutan herkes iftar sofrasına oturması ve bu nimetten mahrum kalmaması gerekir. Bu yüzden de Türkiye'de özellikle büyük kentlerde iftar çadırlarının kurulması ve oruçlu insanlara iftar ikram edilmesi çok yaygındır. Oruçlu insanlar özellikle İstanbul ve Ankara gibi büyük kentlerde bu çadırlarda orucunu açar. Yine yolcular, şoförler ve herhangi bir sebepten dolayı evine ulaşamayan insanlar da bu çadırlardan yararlanabilirler.
Mübarek Ramazan ayında Türkiye'de bu aya özel tatlılar ve yemekler çok yaygındır. Bu arada Türkiye halkının en çok sevdiği tatlının baklava olduğu belirtilmelidir. Türkiye'de Müslüman halkı bu ayda pazarlara uğrayarak sahur ve iftar için özel yiyecekler satın alır. Kadınlar da evde künefe ve baklava gibi bu aya özel tatlılar yapar. Zeytin, hurma, başta kaşar peyniri olmak üzere bazı peynir çeşitleri bu ayda en çok tüketilen besin maddeleridir. Öyle ki bu yiyecekler hemen hemen her evin sofrasında bulunur.
Türkiye'de Ramazan ayının olmazsa olmazlarından biri de Ramazan pidesidir. Her gün iftar vaktinden önce Ramazan pidesini yapan fırınların önünde uzun kuyruklar oluşur. Türkiye halkı iftar sofrasında Ramazan pidesini tüketmeyi de çok sever. Yine bir Türkiye'li ailenin iftar sofrasına oturacak olursanız, sofrada zeytin, peynir, hurma, çeşitli çorbalar mutlaka bulunur. Yine mübarek Ramazan ayında Türkiye halkının tükettiği şey kolonyadır. Türkiye halkı özellikle Ramazan ve Kurban Bayramı gibi bayramlarda kolonyayı çok tüketir.
Ramazan bayramına gelince bu bayram Türkiye'de büyük ve coşku ile kutlanır. Türkiye halkı mübarek Ramazan ayını bayram günü idrak etmekle geçirir. Zira Kurban Bayramı'ndan sonra Ramazan bayramı Türkiye'nin en önemli milli ve dini bayramıdır. Ramazan bayramı Kurban Bayramı'ndan sonra Türkiye'nin ikinci büyük resmi bayramıdır ve aynı adla anılır. Bu ayın bir başka adı ise Şeker Bayramı'dır.
Biraz önce de belirtildiği üzere Türkiye'de her kentin mahallelerinde bir davulcu vardır. Davulcular mübarek Ramazan ayının sonunda ve Ramazan bayramında bu bayramı kutlamak üzere davul çalar ve evlerin kapısını çalarak vatandaşlardan bayramlık ve bahşiş alır. Türkiye halkı Ramazan bayramında geçmişlerin mezarını ziyaret eder. Yeni elbiseleri giymek, akraba ziyareti, eş dost ziyareti ve en başta bayram namazına katılmak da Türkiye halkının adetlerindendir.
Türkiye'de Ramazan bayramında tüm camiler, sokaklar, caddeler ve büyük binalar renkli ışıklar, renkli kumaşlar ve diğer bazı eşyalarla süslenir. Ramazan bayramında Türkiye halkının güzel geleneklerinden biri de küs insanları barıştırmaktır. Bu gelenek mübarek Ramazan ayı ve Ramazan bayramının bereketlerinden biri olarak algılanır. Özetle Türkiye halkı mübarek Ramazan ayını ve bayramını çok sever ve keşke yıl boyunca Ramazan olsaydı diye arzu eder.
Muhterem dinleyiciler, mübarek Ramazan ayının İslam ülkelerinde nasıl karşılandığını ve hangi merasimlerin yerine getirildiğini ele aldığımız dizi sohbetimizin 10. bölümünün de sonuna geldik.
Tekrar beraber oluncaya değin, mutlu ve esen kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı Itır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır isimli sohbetimizde İslami Kalaba rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. İslami Kalaba rehberi Ayetullah Hamenei, Muazzam Hüseyin'i kıyamın üç boyutunu açıklıyor ve izzet ve yüceliğin bu kıyamın getirisi olduğunu belirtiyor. Bugün bu konuya değinmek istiyoruz. Tarihte bu şekilde kalıcı olan Muazzam Hüseyin'i kıyama üç açıdan ve üç görüşten bakılabilir. Her üç boyutta her şeyden çok göz kamaştıran ise izzet, yücelik ve onur duygusudur. Bir boyutu iktidarda olan batıla karşı hakkın mücadelesidir ki İmam Hüseyin Aleyhisselam ve onun inkılapçı ve reformcu hareketi böyle yaptı. Bir diğer boyutu Hüseyin bin Ali Aleyhisselam'ın hareketinde ahlak ve maneviyatın somutlaşmış halidir. Bu harekette sosyal ve siyasi ve inkılapçı hareket ve hak ile batıl arasında aleni mücadeleden başka bir mücadele alanı vardır ve o da insanların nefis ve batınıdır. İnsan vücudunda olan zayıflıklar, açgözlülükler, aşağılamalar, şehvetler ve nefsani arzular onu büyük adımlar atmaktan alıkoyduğu yer bir savaş sahnesidir. Hem de çok zor bir savaştır. Üçüncü boyut ki halk arasında daha yangındır. Aşura'nın faciaları, musibetleri, üzüntüleridir. Lakin bu üçüncü sahnede de yine izzet ve onur vardır. Muhterem dinleyiciler, İslami Kalaba rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dinli ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarıyla ilgili Kalıcı Itır kısa sohbetimizi dinlediniz. Sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Sağlık Bülteni.
Muhterem dinleyiciler, Sağlık Bülteni isimli dizi sohbetimizin 61. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Sağlık Bülteni isimli sohbetimizde sizlere çeşitli hastalıklar ve bu hastalıkları önleme ve tedavi etme yöntemleri, ayrıca beslenme ve egzersizin sağlığın sağlanmasındaki önemi hakkında bilgilendirmeye çalışacağız. Bugünkü sohbetimizde verilen bilgiler sevdiklerinizin farkındalığını artırmak amaçlı olacak. Tıbbi incelemelerin ve tavsiyelerin yerini alamaz.
Beyin ve sinirler insan vücudunun en hassas parçalarından sayılırlar. Bu iki önemli organ özel sorunlar yaşayabilirler. Bu sorunlar diğer organlardan etkilenerek ortaya çıkabilir. Sinir sistemi uzmanları birçok beyin içi hastalığının kişilerin ruhsal durumlarından ve koşullarından kaynaklandığını düşünüyor. Bu hastalıkların geniş bir yelpazeyi kapsamasından dolayı her bölümde farklı farklı hastalıklar, sebepleri ve tedavi yöntemleri ile ilgili konuşacağız. Bu bölümde ise beyindeki tümörler ile ilgili konuşacağız.
Beyin tümörü, beyindeki hücrelerin kitle halinde veya anormal şekilde büyümesidir. Beyin tümörleri birincil veya ikincil şekildedir. Beyinde birincil bir beyin tümörü gelişebilir. Birçok birincil beyin tümörü iyi huyludur. Metastaz olarak bilinen ikincil bir beyin tümörü, kanser hücrelerinin beyne akciğerler ve göğüs gibi başka bir organdan ulaştığında ortaya çıkar. Beyin tümörünün semptomları tümörün konumuna ve boyutuna bağlıdır. Bazı tümörler beyin dokusuna zarar vererek doğrudan hasara neden olurken bazı tümörler beyin çevresindeki dokuya baskı uygular.
Bahsedildiği üzere beyin tümörleri birincil ve ikinci beyin tümörlerine ayrılmaktadır. Akustik nöroma, astrositom, beyin metastazı, koroid kas karsinomu, embriyonel tümörler, ependimoma, glioblastoma, glioma, meningioma, pediatrik beyin tümörleri, hipofiz tümörler, pneumoblastoma, birinci tümörler kategorisinde yer almaktadırlar.
İkincil beyin tümörleri beyin kanserlerinin çoğunu oluştururlar. Vücudun bir bölümüne yayılmaya başlayıp beyne metastaz olarak girerler. Beyne metastaz yapılan kanserler arasında akciğer kanseri, meme kanseri, böbrek kanseri ve cilt kanseri yer almaktadır. İkincil beyin tümörleri her zaman kötü huyludur. İyi huylu tümörler ise vücudun bir bölümünden diğerlerine yayılmazlar.
Bir beyin tümörünün semptomları tümörün konumuna ve boyutuna bağlıdır. Bazı tümörler beyin dokusuna zarar vererek doğrudan hasara neden olurken bazı tümörler beyin çevresindeki dokuya baskı uygularlar. Büyüyen bir tümör beyin dokusuna baskı yaptığında beyin tümörünün önemli semptomlarını ortaya çıkarır. Baş ağrısı uyandığınızda kötüleşen veya uyurken ortaya çıkan ağrı veya öksürme, hapşırma veya egzersizle daha da kötüleşen ağrı beyin tümörünün yaygın bir semptomudur.
Beyin tümörünün semptomları arasında kusma, bulanık görme veya çift görme, baş dönmesi, nöbetler, özellikle yetişkinlerde görülen nöbetler, uzuvlarda veya yüzün bir kısmında güçsüzlük ve zihinsel işlevde değişiklikler yer alabilir. Hafıza kaybı, yazma veya okuma zorluğu, işitme duyusunda değişiklikler, tat veya koku alma sorunları, uyuşukluk ve bilinç kaybı dahil durumlar, yutma güçlüğü, baş dönmesi, sürekli göz kırpma veya göz kapaklarının sarkması dahil göz problemleri, kontrol dışı hareketler, el titremeleri, denge bozukluğu, mesane veya bağırsak kontrolü kaybı, vücudun bir tarafında uyuşma veya zonklama ve sızlama, başkalarının söylediklerini anlamakta güçlük çekme, ruh hali değişimleri, kişilik, duygular ve davranışların ani değişikliği, yürüme güçlüğü ve yüz ve kollarda kas güçsüzlüğü beyin tümörünün semptomlarından olabilir.
Hipofiz bezinde beyin tümörü gelişirse meme ucu veya galaktöre boşalabilir. Kadınlarda adet düzensizlikleri, erkeklerde meme dokusu değişimi, uzuvlarda büyüme, sıcağı veya soğuğa duyarlılık, vücutta kullanma veya tüyleme veya diğer adıyla hirsutizm, yüksek tansiyonun düşüşü, obezite ve görmedeki değişiklikler, özellikle de bulanık görme sorunu da ortaya çıkabilir.
Birincil beyin tümörleri, beyin zarı, kraniyal sinirler, hipofiz bezi veya epifiz bezi gibi beynin içinde veya yakınındaki dokularda gelişir. Normal hücrelerin DNA'sında mutasyonlar meydana geldiğinde birincil beyin tümörleri büyümeye başlar. Bu mutasyonlar hücrelerin büyümesine, bölünmesine ve hücre ölümü olmadan hücre sayısının artırmasına izin verir. Sonuç olarak beyin tümörünü oluşturan anormal hücre kütlesi meydana gelir. Yetişkinlerde birincil beyin tümörleri ikincil beyin tümörlerinden çok daha az görülür.
İkinci tümörler veya metastazlar kanserden dolayı oluşan vücudun diğer bölgelerinde ve uzuvlarından beyine yayılan tümörlerdir. İkincil beyin tümörleri genellikle kanser geçmişi ve hastalığı olan kişilerde görülür. Ancak nadir durumlarda bir beyin metastatik tümörü vücudun diğer bölgelerinde gelişen kanserin ilk belirtisi de olabilir. Yetişkinlerde ikincil beyin tümörleri birincil beyin tümörlerinden çok daha yaygındır. Tabii herhangi bir kanser türü beyne yayılabilir, ancak meme kanseri, korun kanseri, böbrek kanseri ve akciğer kanseri ve melanoma yaygın metastaz kanser türleridir.
Ailevi geçmiş ve genetik hastalıklar, yaşlanma, kimyasallara maruz kalma ve radyasyona maruz kalma beyin tümörü gelişme riskini artırır. Beyin tümörü semptomlarından şüpheleniyorsanız, doktorunuz durumunuzu daha iyi teşhis etmek için bir dizi test ve yöntem önerebilir. Sinir muayenesi bu yöntemlerden biridir. Nörolojik test olarak da bilinen sinir testi, görme, işitme, denge, koordinasyon, güç ve refleksleri inceleyebilir. Bir veya daha fazla bölgedeki zorluklar beyninizin bir beyin tümörü tarafından hasar görmüş kısmı hakkında ipuçları sağlayabilir.
Manyetik rezonans, görüntüleme gibi görüntüleme testleri beyin tümörlerinin teşhisine yardımcı olmak için yaygın olarak kullanılır. Vücudun diğer bölgelerinde kanseri bulmak için yapılan testler de vardır. Beyin tümörü başka bir bölgeden taşınmışsa doktorlar kanserin ortaya çıktığı yeri belirlemek için testler ve prosedürler uygulayacaktır. Böyle bir prosedürün bir örneği de başka bir yerde kanser belirtilerini aramak için bilgisayar yardımlı tomografi veya PET taraması olabilir.
Beyin tümörü tedavisi, tümörün tipine, boyutuna ve konumuna ve de bireyin genel sağlık durumuna bağlıdır. Beyin tümörü erişilebilir olduğu yerde bulunuyorsa, cerrahlar beyin tümörlerini çıkarmak için ameliyata başvuracaklardır. Bazı durumlarda tümörler küçüktür ve beyin dokusundan ayrılabilirler. Diğer durumlarda tümörler çevreleyen dokudan ayrılamazlar veya beynin hassas bir bölgesinde bulunurlar ve ameliyat başvurmayı tehlikeli kılabilirler. Bu gibi durumlarda doktorlar tümörü kaldırmak için başka bir çözüm önerebilirler. Beyin tümörünün bir kısmını çıkarmak bile beyin tümörünün belirti ve semptomlarını azaltmaya yardımcı olabilir. Beyin tümörünü çıkarmak için yapılan ameliyat, enfeksiyon veya kanama gibi riskler de doğabilir. Diğer bir risk de beynin tümörün bulunduğu kısma bağlı olmasıdır. Örneğin göze bağlı olan sinirlerin yakınındaki bir tümörün ameliyatı görme kaybına neden olabilir.
Radyasyon tedavisi veya radyoterapi, beyin tümörü hücrelerini öldürmek için X ışınları veya protonlar gibi yüksek enerjili ışınları kullanan başka bir tedavi yöntemidir. Kemoterapi aynı zamanda tümör hücrelerini öldürmek için kullanılan bir başka yöntemdir. Kemoterapi ilaçları hap veya intravenöz olarak ağızdan alınabilir. Ancak hedefe yönelik ilaç tedavisi kanser hücrelerindeki spesifik anormalliklere odaklanır. Hedeflenen ilaç tedavileri bu anormallikleri engelleyerek kanser hücrelerini de öldürebilir. Belirli beyin tümörü tipleri için hedefe yönelik ilaçlar mevcuttur. Bunların çoğu klinik deneylerde incelenmektedir. Birçok farklı türde hedefe yönelik tedavi geliştirilmektedir. Beyin tümörleri beynin hareket etme, konuşma, görme ve düşünme becerilerini kontrol eden kısımlarında geliştiğinde ise rehabilitasyon gerekli olabilir.
Değerli dinleyiciler, Sağlık Bülteni isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Sağlıcakla kalın. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07.20 ile 08.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsude.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programınızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.